Ayrım 21.
Müslüman alemini düşman gören bazı Hristiyan uluslar bizi de Müslüman devlet olarak karşılarına alıyorlar. Buna karşılık İslam aleminde laik Türkiye'yi tam Müslüman saymayanlar var. Üstelik İsrail'le diplomatik ilişkiler sürdürmüş olmamızı affedemiyor. Bay Çetiner de Bay Halman'ı teyit etmektedir. Henüz geçen yıl Türkiye'den ayrılan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi ile beraberdik cumartesi günü. Yine bir İsviçreli olan ama bir Türk gibi düşünen, Türk gibi konuşan ve yıllardır tüm törelerimize alışan, olaylar karşısında aynı heyecanı duyan Dr. Edgar Poffet ile üçümüz, Beyti'nin leziz et türleri arasında enfes bir gezinti yaptık. Ve bol bol sohbet ettik. Kalbim hala burada diyen Büyükelçi Dieter Schenor Ripond, sohbet sırasında intibalarını şöyle anlatıyor. Türkiye bambaşka bir ülke. Toplum değişik ve fevkalade kabiliyetli, duyarlı. Halkın referanduma verdiği evet oyları ve seçimlerde oyların dağılımı, Türklerin ne kadar şuurlu ve idrakli olduklarını gösteriyor. Yıllar süren anarşik olayları böylesine yenmek, referandum yapabilmek, seçimleri yapabilmek ve demokrasiyi yeniden kurup yaşatabilmek, kısa sürede bunları başarmak kolay iş değildir. Bay Halman devam ediyor. Biz elbette yakından uzaktan gelen isnatlara, iftiralara, saldırılara göğüs gereceğiz. Bu kuşatmayı sona erdirmenin yolları vardır. Demokratik, borçsuz, müreffeh, çok gönlü ama birleşik, daha adil ve daha özgür bir Türkiye. İşsizliği yenmiş, insanını gurbette çalıştırmak zorunluluğundan kurtulmuş, sefaleti ortadan kaldırmış bir Türkiye. Eşsiz kültürünün bilincine varmış, uygarlık hazinelerini dünyaya göstermeyi öğrenmiş bir Türkiye. Tüm ulusların gözünde saygı olacak, kolay kolay doğudan, batıdan, sağdan, soldan kuşatma altına alınamayacaktır. Ancak özlenen Türkiye'nin gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü her şeyden önce Türkiye yeterince demokratik değildir. Oysa, diyor Bay Bekir Coşkun, demokrasinin olmadığı yerde nargile az içilir. Demokrasinin olmadığı yerde konut, işsizlik sorunları çözülmemiştir. Demokrasinin olmadığı yerde domatesler ufak, ayakkabılar kocaman, şekilsizdir. Demokrasinin olmadığı yerde reçel tüketimi düşük, ekmek tüketimi yüksektir. Demokrasinin olmadığı yerde mahkemeler tıkalı, sendikalar göstermeliktir. Demokrasinin olmadığı yerde turist sayısı az, eşek sayısı çoktur. Demokrasinin olmadığı yerde televizyon çok, müzik az söz yayınlar. Demokrasinin olmadığı yerde şişe açacağı sayısı az, düdük sayısı fazladır. Demokrasinin olmadığı yerde kitap, gazete satışları, kitap ve gazetelerden de katma değer vergisi alacaklar. Böylece yeryüzünde okumanın vergilendirildiği birkaç ülke arasına girmiş olacağız. Yakında gazetelerin ve kitapların fiyatları biraz daha artacak, okuyanların sayısı biraz daha azalacak. Demokrasi insanın kendi kendisini yönetmesidir. Okumayan, dünyadan habersiz, cahil insan kendisini ne ölçüde yönetirse, bizler de işte o ölçüde kendi kendimizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Ve bilinçsiz, gelişmemiş toplumun başına geçebilenler, tek sesli yönetim biçimlerini sürdürebilecekler. Demokrasi içinde en büyük, en önemli yatırım, insan kafasına yapılan yatırımdır. Ama toplumdaki kafaların üretime geçmemesi isteniyorsa, bu yatırım yapılmaz. Yatırım yapılmayınca da bu yatırımı engelleyenler, kendi düşüncelerini, görüşlerini rakipsiz bir ortamda piyasaya sürebilirler. İster al, ister alma. İşte bu hesaplardan dolayı kafalara, toplum kültürüne yapılacak yatırıma gelsin vergi. Kitap okunmasın, gazete satılmasın. Eleştiri olmasın, herkes sussun, alternatif istemez. Buyurun, buradan yak. Demokrasinin olmadığı yerde demokrasi yoktur. Ama Allah'a şükür bizim ülkemizde demokrasi var. Hayır azizim George, ben ciddiyim ve sanırım Bay Coşkun da öyle. Basit bir KDV politikasının bunca retorik tahrik etmesi ilginç değil mi? Ama korkarım Türk zihniyetinde demokrasi bir fetiş. Entelektüellerde bir kadın iç çamaşırının yaptığı etkiyi yapıyor. Heyecanlandırıyor, kendilerinden geçiriyor. Bazen demokratik olduğu sürece Türklere her türlü davranışın kabul ettirilebileceğini düşünüyorum. Bay Coşkun'un ima ettiği komployu fark ettiğinden eminim. Kitap ve gazetelerde KDV koyan hükümetin asıl amacı Türklerin barbarlığa geri dönmelerini kolaylaştırmak. Zo. Niye yapsınlar bunu? Çünkü hükümet aslında otokratik bir yönetim peşinde. Şimdi bu iddianın çok zorlanmış bir iddia olduğuna katılmamak mümkün değil. Ama beni bundan daha çok, demokrasilerde daha çok reçel, daha çok nargile, daha çok şişe açacağı olduğuna dair iddialar ilgilendiriyor. Türk kültürüne bu iddiaların tarihi ya da edebi telmihleri olup olmadığını bilecek kadar aşina değilim. Bazı Türk arkadaşlarıma sordum. Tepkileri değişik oldu. Bir kısmı Bay Coşkun'un akli melekeleri hakkında iltifatkar olmayan sıfatlar kullandılar. Bir kısmı mahcup oldu. Türkler yabancılara yakalanmaktan nefret ederler. Diğerleri sadece güldüler ama muzip bir tekerlemeye güler gibi. Kendi adıma dolambaçlı anlatımın labirent sıkıntısı yaşadığımı biliyorum. Öte yandan Türklerin iştiyakını çektikleri demokrasi de farklı gibi görünüyor. İşte sana bu ay içinde yapılan ve iktidar partisinin kaybettiği bir yerel seçimden sonra bir bayan yazarın yorumu. Oy karşılığında hizmet vaadi, yani iktidardaki partinin yaptığı gibi, çirkin bir olay, yakışıksız bir pazarlıktır. Mahalli seçimlerde bu tip vaatler gizliden gizliye verilmiştir. Ama böyle açık, böyle pervasızca değil. Yazı burada kesiliyor ve adaletsizliğe karşı demokratik tavır diye bir ara başlıkla devam ediliyor. Sana demokrasinin bir fetiş olduğunu söylemiştim. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik, demokrasinin beşiği Fransa'da ihtilalin ilk aykırışlarından biriydi. Köyceğiz seçimleri sadece bir vefa gösterisi değil, aynı zamanda bir demokratik tavırdır. Adaletsizlik, devlet imkanlarını bir parti lehine kullanma eğilimini doğurduğu gibi, eşitsizlik karşısında sağduyulu seçmenin hürriyet, eşitlik ve kardeşlik bayrağına sarılmasıdır. Şimdi tabii oya karşılık hizmetten başka ne vaat edilebilir bilmediğim gibi, bunun neden çirkin olduğunu da anlamış değilim. İkinci ve üçüncü cümlelere dikkatini çekerim. Anladığım kadarıyla Türkiye'de alenileştirmediğin sürece istediğini yapabilirsin. Karda gez, izini belli etme öğretisi de bu söylediğimi teyit ediyor sanırım. Çok önemli bir nokta. Fransız ihtilali sloganını yazarın gösteriş merakı olarak algılamış, hala da öyle algılıyorum. Seçim sonuçlarının nedenlerini açıklamaktaki rolünü anlamamıştım. Mehmet Bey, yazar hanımın askeri idarenin görevden aldığı Süleyman Demirel'in sadık bir hayranı olduğunu, bu yazının Köyceğiz seçimlerini Demirel'in yeni kurduğu partinin kazanmasından duyduğu büyük sevinçle yazdığını izah etti. Bu izah, vefa kelimesinin seçimini açıklıyor. Ama yeni bir mesele ortaya çıkarıyor. O da şu. Türk gazetelerini okurken yanımda bir de okuma talimatnamesi bulundurma zorunluluğu. Demek istediğim şu. Her konu yazarının siyasi tercihi doğrultusunda takdim ediliyor. Ve yorumlar utanç verecek kadar kişisel. Yani hiçbir haberi yazarının genel tutumunu bilmeden itibarı kıymetiyle değerlendiremezsin. Bu da beni şu düşünceye sevk ediyor. Çok iyi bildiğin gibi Osmanlı döneminde eğitim öğrencilerin hocaya gitmeleri şeklindeydi. Yani öğrenci ders konusunu değil hocanın kendisini okurdu. Hocalar bilgilerini yazıya dökmedikleri gibi kaynakları da sorgulanmazdı. Pek çok sayıda bilginin hocanın ölümüyle kaybolduğu bir vakıadır. Ama bence meselenin diğer cephesi yorum çevrelerinin, burada yazarların, hükümlerine kaynaklık eden bilgileri açıklama gereği duymuyor olmaları daha önemli. Bu temayülün medrese adabının günümüze kadar süren etkisi olabileceğini düşünüyorum. Türk ekonomisi hakkında 4 gün arayla, 8 ve 12 Aralık, yazan iki ünlü ekonomistin yazıları ne demek istediğimi daha iyi açıklayacaktır. Ekonomi ile ilgiliysen ve bu beylerin müritlerinden olmak şansına sahip değilsen, gidip kendi araştırmanı yapman gerektiğini söylemiyorlar mı? Türkiye göreli olarak geri kalmaktadır. Gelişmeleri oldukça uzun bir zaman boyutu içinde bakıldığında bu olgu daha kesin ve somut biçimde görülmektedir. 1950'li yılların başlarında Türkiye'de kişi başına gelir Asya'da en yüksek, Avrupa'da da Yunanistan ve Portekiz'e denk, İspanya ve İtalya'ya ise yakın düzeydeydi. Rakam olmadığı için doğru kabul etmek zorundasın. Geçen süre içinde Türkiye kişi başına gelir açısından uzak aralarla bu ülkelerin gerisinde kalmıştır. Günümüzde milli gelir Japonya'da 10 bin doları, İspanya'da 5 bin doları, Yunanistan'da dahi 4 bin doları aşmış iken, biz hala Türkiye'de kişi başına gelirin 1000 dolar sınırının altına düşüp düşmediğinin tartışmasını yapmaktayız. Karımızca, belki kötümser bir yorumla, Sevr'in hortlatılmaya çalışmasında, Lozan'ın delinmesi girişimlerinde, Doğu-Güneydoğu illerimizde tampon devlet veya devletler kurma hayallerinde, ülkemize karşı girişilen eylemlerde büyük ölçüde bu geri kalışın payı bulunmaktadır. Bilimde, teknikte, ekonomide göreli olarak geri kalan bir ülkenin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün er geç gündeme geleceğini göz ardı etmemek gerekir. 1950'lerden bu yana yapılacak diğer bir gözlem veya saptama, Türkiye'nin bu dönemde ne gerçek piyasa ekonomisi ne de gerçek planlı ekonomi uygulaması yaptığıdır. 1963-67 yılları arasında uygulanan birinci kalkınma planı bir yana bırakılırsa, ciddi, disiplinli bir plan uygulaması yapılmadığı gibi serbest piyasa ekonomisine geçiş içinde gerekli ortam ve koşullar hazırlanmamıştır. Ekonomiye oy hesapları ile, kişisel kaygılarla, belirli kişi veya grupların ortak çıkarlarını korumak için veya kaynak ve gelir dağılımını arkalanmak isteyen kişi ve gruplar, lehine değiştirmek amacıyla çoğu kez keyfi kararlarla müdahale edilmiştir. 24 Ocak 1980'den bu yana, serbest piyasa ekonomisine geçişten çok söz edilmesine karşın, ekonomiye keyfi müdahaleler, hatta bazen daha da artan bir şiddetle süre gelmiş, çözümler piyasa güçlerine bırakılmamış, ayrıntıya inen konulardaki düzenlemeler dahi Ankara'ca yapılmış, Ankara'ca kotarılmıştır. Türkiye, yalnız sermaye birikimini, dış kaynakları kötü kullanmakla kalmamış, insan gücünü de değerlendirememiş, kıt olan yetişkin insan gücünü israf etmiştir. Partizanlık, sizden bizden ayrımı, akraba eş dost kayırma gayretleri, ön yargılı duygusal yaklaşımlar, kişisel kaygılarla zayıf kadrolarla çalışma isteği, kişisel iktidarı güçlendirme arzusu, Türk bürokrasisinde, Türk bilim hayatında önemli kayıplara, önemli aşınmalara yol açmıştır. Yetenekli, deneyimli Türk bilim adamlarının, Türk bürokratlarının ve teknokratlarının bir bölümü dış ülkelerde çalışmaya başlamış, bir kısmı kendi kabuğuna çekilmiş, devre dışı bırakılmıştır. 35 yıllık deneyim, ne yazık ki iktidarlara başarının ancak güçlü, yetenekli, bilgili, kişilik kadrolarla sağlanabileceği gerçeğini öğretememiştir. Yaptığımız olumlu, sevindirici bir saptama ise, Türkiye'nin tüm sorunları gibi kalkınma sorununun da en iyi, en sağlıklı işleyen demokratik düzen içinde çözülebileceği görüşünün gittikçe güçlenmekte oluşudur. Ancak bu konuda da içtenlikle davranmak, Sayın Teoman Erel'den esinlenerek belirtelim, Erel 34 numaralı gazeteci, demokrasiden yana gibi bir tutum içinde olmamak gerekir. Buna inanan kişilerin, partilerin kendilerini iktidara da getirse, kendilerini iktidardan da götürse, demokrasiyi savunmaları, demokrasiyi yalnız kendilerini iktidara götürecek bir mekanizma olarak görmemeleri gerekir. Geçmişte demokratik yollarla iktidara geldikten sonra, bu yolları karşıtları için tıkamaya çalışanların sürekli olarak iktidarda kalmanın yöntemlerini, demokratik olmayan biçimde arayanların bunalımlara neden olduğu unutulmamalıdır. Türkiye'de seçim yapmaktan, erken seçim yapmaktan, ara seçim yapmaktan kaygı duyulmamalıdır. Seçimler ne kadar sık olursa, halkın kendi kendini yönetme deneyimi ve yeteneği o kadar ölçüde gelişeceği gibi, seçim toplumsal hayatımızın olağan bir olgusu haline gelir ve halkın sorunları üzerinde düşünme ve ülke yönetiminde etkili olma olanağı artar. Eksiklik yok, cümlenin ikinci yarısı saçma. Sorunların çözümünün demokratik düzen içerisinde aranmasının gittikçe benimsenmekte oluşu, gelecek için umut vermektedir. Bay Öztin'in bir muhalif olduğunu anladığından, demokrasi fetişizmini yakaladın değil mi? Eminim. Gördüğün gibi bir ekonomist olmasına rağmen kendisi somut veri utangacı. Terimlerin muğlaklığı da dikkatini çekmiş olmalı. Zoo. Türk ekonomisinin gerçek durumu anlamak isteyen gazete sütunlarından başka bir yere başvurmak zorundadır. Ama hükümet yanlısı bu ekonomiste de değil. Nasıl muhalif olunur? Muhalif olmanın çeşitli yolları vardır. Örneğin iktidar dışındaki bir partiye üye kaydı olarak zorunlu muhalifleri seçebilirsiniz. Bundan Bay Öztin'in DYP'li olduğunu çıkarabilirsin. Bazıları ise bu kolay usulü beğenmeyip daha çetin yolları tercih ederler. Memleketimizde en yaygın muhalefet türü geçmişi devamlı karalayarak şimdi yapılanları inkar etmek ve gelecek hakkında hep kötümser tahminlerde bulunmaktır. Böylece acıklı filmlere ve hüzünlü şarkılara meyyal halkımıza en uygun muhalefet şeklinin bulunduğu sanılır. Bu yaygın muhalefet uzmanları mesela yıl sonunda milli gelir artmış bile olsa ancak 5 yıl önceki refah düzeyine ulaşabildiğini ve ayrıca dolar hesabıyla daha da fakirleştiğimizi sık sık tekrarlayarak moral bozmayı görev sayarlar. İhracat artışının sonuna gelindiğini, lüks ithalatın dövizleri tükettiğini, yatırımların tamamen durup geri gittiğini, işsizliğin dayanılmaz boyutlara vardığını haber verenler hep bunlardır. Gerçi söylediklerini kanıtlayacak hiçbir ciddi rakam, araştırma ve yayın yoktur. Ama bazen görev aşkı gerçeklerin üstüne çıkabilir. Köprü senetleri satılmayacak diyen bunlardır. Satılınca da hemen ağız değiştirip gelir payının yüksekliğinden ve devletin ileride ödeme güçlüğüne düşeceğinden söz etmeye başlarlar. Bunlara göre hükümet dış kredi bulamazsa, beceriksiz, bulursa borç yükünü artırdığından düşüncesizdir. Bütçe kısılmazsa israftan, kısılırsa durgunluktan şikayetçi olurlar. Devamı yükselen döviz kurlarının bunalttığı ücretlileri pek güzel savunurlar da, kurlar sabit tutulursa, gurbet ellerde çalışan 2 milyon Türk işçisinin aileleriyle birlikte neler kaybedeceğini hiç düşünmezler. Demokrasi aşıklısı görünüp, sert devrimleri savunmak, işsizlikten yakınıp çok ileri teknolojileri önermek, gelir dağılımı bozukluğundan şefkacı olup da yüksek mevduat faizini kınamak hep bunların işidir. Hem küçük çiftçinin ve esnafın üzerine titrer görünürler, hem de onların üretip sattığını mümkün olsa bedavaya getirmek isterler. İşçi haklarını genelde çok iyi savunurlar da, kendi yanlarında işçi çalışanlara neredeyse sabit ücreti bile çok görürler. Öfkenin, tenkidin, karamsarlığın öyle uzmanı kesilmişlerdir ki, bir tek soruna bile pratik çözüm düşünmeye vakitleri olmamıştır. Her şeyin doğrusunu, güzelini yalnız kendilerinin bildiğini iddia ederler. Ama bu iddialara nasıl ulaşılacağı sorulduğunda, artık ilkokul çocuklarının bile itibar etmediği genel ve anlamsız bir takım formülleri geveleyip dururlar. Asıl büyük zararları ciddi muhalefet yapmak isteyenleredir. Tam hükümetin bir yanlışlığına işaret edilecekken, bunlar konuya öyle bir tersten girerler ki, aynı tutarsızlığa düşmekten çekinenler ister istemez dillerini tutmak zorunda kalırlar. Daha da kötüsü, ilki olarak doğru ama her tarafı eksik uygulamaların daha baştan öyle karşıtı olurlar ki, insanı çileden çıkarıp neredeyse hataların sonucu yaparlar. O sırada atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş olur. Geç kalınır demek istiyor. Ve bir dize yanlışlık hiçbir ciddi eleştiriyle karşılaşmadan yürürlüğe konur, gider. Aslında en iyisi bu gibileri sırayla icra mevkiine oturtmak ve ne yapacaklarını seyretmektir. Bu arada sadistçe bir zevk almak için iyi kötü her yaptıklarını devamlı eleştirmeli ve böylece işin neşesi daha da arttırılmalıdır. Eğer haklı ise Türk psikolojisinin bir başka cephesini öğrendik. Ama gördüğün gibi ekonomi değil. Rakamları ve grafikleri özlüyorum yaşlı dostum. Bir şey daha. Bu muhalefet yapmak kavramının yapmak fiili ilgimi çekiyor. Sence kişinin muhalif olmadan da muhalefet yapabileceğini söylemiyor mu? Eğer böyleyse o zaman Türklerin ödünç aldıkları muhalefet kavramının hakkını vermeye çalıştıklarını da düşünebiliriz değil mi? Yeterince delil var gibi görünüyor. Örneğin Boğaz Köprüsü'nün özelleştirilmesi. Benim özelleştirme hakkındaki bütün bilgim aralığın son haftası Time'da çıkan bir haberden. 318 bin çalışanı olan Japon Telegraf ve Telefon şirketinin Nisan ayından başlayarak 5 yıl içinde tamamen özelleştirilecek ve özelleştirme ile birlikte Tokyo'dan Osaka'ya halen 40 sent olan 45 saniyelik konuşma süresinin yarı yarıya ucuzlaşmasının bekleniyor olması. Şimdi Türk özelleştirmesini mütalaa et. Tezgah. Sülün Osman haklı. İyi ki tövbe etmişim diyor. Yoksa bugün aç kalırdım. Sülün Osman biliyorsunuz, tramvay idaresinden tutun da Galata Kulesi, Galata Köprüsü gibi kamu kuruluşlarını uykulu yurttaşlara satma gerekçesiyle yıllarını hapislerde geçiren eski bir uyanık. Konu Boğaz Köprüsü'nün tantanalı satışı işlemi. Sülün Osman günümüzün müşterilerine de kınıyor. Diyor ki, benim zamanımda müşteriyi ikna edene kadar canım çıkardı. Köprünün ayaklarının sağlam olduğunu anlatana kadar bin dereden su getirirdim. Şimdikiler öyle mi? Daha bakmadan satın alıyorlar. Bir bakıma Sülün Osman'ın eski mesleği kolaylaşmış. Böyle Türkler olmaz. Köprü senetlerinin satılmasıyla ne olduğunu anladınız mı siz? alt tarafı 10 milyarlık çerez kabilinden bir iç borçlanmayla ortalıktan biraz para çekip enflasyonun yavaşlatılması söz konusu olsa bile parayla oynamaktan öteye geçmeyen bu gibi hokkabazlıklar yapılıyor da ne oluyor? Türkiye'nin ortak özverileri ve hakça birikimlere dayalı kalkınma planı var mı? Başbakan Özal, köprüyü satıyoruz Kalp'a, yukarıdaki isim, bir senet hediye edeceğim diyerek HP Genel Başkanı'na nispet yapmaktadır. Ama işin gerçeği bu değildir. Hükümet bütçe açıklarını kapatmak amacıyla yüksek faizli iç borçlanmaya başvurmak için bu kez de köprüyü olta gibi kullanmaktadır. Boğaz Köprüsü öyküsü nasıl biteceği belli olmayan bir sorun başlangıcı noktalardan birisi gibidir. Zo, Boğaz Köprüsü'nün özelleştirilmesine ilişkin bilgi yok. Gördüğün gibi spekülasyona dayalı muhalefet konusunda fevkalade pervasız olabiliyorlar. Örneğin en çok satan gazetenin başyazarı şöyle bir yanıltmacayı da göze alabiliyor. SODEP, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi eğer 6 Kasım seçimlerine katılabilselerdi, belki de Anavatan Partisi lideri değil, bir başka partinin lideri bugün aynı şekilde övünebilecekti. Seçimleri kazanmış olmaktan tabii. Gerçekleri görürsek aldanmaktan kurtuluruz. Kişisellik hususunda da fevkalade pervasız olduklarını gözden kaçırmadığına eminim. Gazete sütunları karşılıklı kişisel tartışmalar için kullanılıyor. Örneğin bir makale, "Günaydın Ali" diye başlayabiliyor. Buradaki Ali yazarın dostu olduğu anlaşılan bir başka gazeteci. İzleyen yazı ise ona yazılmış bir mektup. Bir başka mektup örneği. "Oğlum Mustafa, adın Atatürk'ün de adı diye ne kadar çok seviniyorsundur. Şimdi ham ervah yazardan olsaydın, biz ad benzerliğinden değil, kendi adımızla, kendi yaptıklarımızdan kıvanç duyarız diye bana hava basardın. Ham ervah değilsin, köylü olduğun halde böyle havalara gereksinim yoktur, bilirim." Şöyle bir makalede fevkalade olağandır. Cuma akşamı Amerikan kültür ataşesi Robert McDowell'ın gidişi yerine Robert Milton'ın gelişi dolayısıyla bir kokteyl vardı. Davalın evindeydi. Bir haftadır tansiyonum çıkıyordu. 19 tansiyonla yazı yazdığım oluyordu. İçkilere, tuzlulara hoşça kal demiştim. Yemeğe içmeye gitmiyorum ya, kokteylleri izlemeye gidiyordum. Gittim. Profesör Türkan Akyol'la eşi, Profesör Turhan Akyol, Profesör Bozkurt Güvenç, Baskın Oran, Hikmet Şimşek, Profesör Nermin Abadan, Unat da oradaydılar. Sana dil reformunun dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki gibi feci başarı kazanmadığını, hiçbir ülkede kitlelerin kelime uydurma oyununa burada olduğu kadar coşkuyla katılmadıklarını söylemiştim. Bu ruh halinin yeni tezahürlerini de bu araştırmada yaşadım. Şimdi de şunu mütalaa et.